Ayrım 2. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Sayfa 18. Güvercinler şafak sökerken neden ağlar? Çünkü bir çift güvercin bir gece dans eğlencesine gitmiş ve orada çıkan kavgada erkek güvercin bir düşmanı tarafından öldürülmüş. Dans çok güzelmiş ve dişi güvercin eğlenmeyi bırakmak istememiş. Bu gece şarkı söyleyeceğim demiş. Yarın ağlarım. Ve güneş ufukta görününce ağlamış. Bu hikayeyi bana Malena Akiler anlattı. O da geceleri sobanın etrafında torunlarını, kederli ruhların ve katliamların hikayeleriyle büyüleyen gri gözlü ve kurt burunlu ninesinden dinlemiş. Trajedi gerçekleşen bir kehanet olmuştu. 1. Juan Domingo Perón, 18 yıllık bir sürgün hayatının ardından 1973'ün ortalarında Arjantin'e döndü. Tüm Latin Amerika tarihinin en büyük siyasi kalabalığı tarafından karşılandı. Ülkenin her tarafında çocuklarıyla ve davullarıyla ve gitarlarıyla gelen 2 milyondan fazla insan Ezeiza'nın çayırlarında ve bütün yol boyunca toplandılar. Uzun, sabırlı ve çelik iradeli toplum milli şefine yeniden kavuşmuştu. Ve şimdi kapıyı ardına kadar açarak topraklarını ona geliveriyordu. Tam bir bayram havası hakimdi. Halkın neşesi ve bulaşıcı keyfi beni sarıyor, alıp götürüyor ve bana inanç aşılıyordu. Montevideo'nun caddelerini dolduran geniş cephenin meşaleleri gözümün önüne geldi. Şimdi ise Peronizm, Arjantin'de 1946-1955 arasında ve 1973-1974'te devlet başkanı olan Juan Perón'un popülist ve milliyetçi politikalarına verilen ad. Bu politikayı savunanlara Peronist denir. Peronizmi, haysiyetin şimdi bir canlı hatırası olarak gören yaşlı işçilerle 46 ile 55 yıllar arasındaki deneyimi yaşamamış ve peronizmi nostaljiden ziyade bir umut olarak gören genç işçiler ucu bucağı olmayan devasa bir alanda bir araya toplanıyorlardı. Şenlik bir katliamla noktalandı. Ezeiza'da tek bir öğleden sonra daha önceki askeri diktatörlüklere karşı sürdürülen direniş yıllarındakinden daha fazla peroncu öldü. Şaşkına dönen halk, peki şimdi kimden nefret etmek gerekir diye kendi kendine soruyordu. Pusu peronculara karşı peroncular tarafından kurulmuştu. Peronizmin içinde karşıt güçler, işçiler ve patronlar vardı. Gerçek tarih o sahne üzerinde süregiden bir çelişki gibi yaşanıyordu. Sendikacı bürokratlar, düzenbaz politikacılar ve iktidar sahiplerinin ajanlarının kaybedişleri Ezeiza'nın tarlalarında açığa çıkmış ve tıpkı o masaldaki kral gibi halkın gözü önünde çırılçıplak kalmışlardı. Neticede eksik kalan topluluğun yerini profesyonel katiller doldurdu. Tapınaktan kovulan tüccarlar arka kapıdan giriyorlardı. Ezeiza'da olanlar daha sonra yaşanacakların bir habercisi oldu. Perón, Tanrı saygınlığını az gözükmesine borçludur demişti bana yıllar sonra Madrid'de. Hector Campora hükümeti bir Hüseyin'in ömrü kadar sürdü. O andan itibaren vaatler gerçeklikten tamamen uzaklaştı. Bir halk hareketinin hüzünlü sonuç bölümü. Maaşlar artıyordu ama bu sadece krizin sorumlularının işçiler olduğunu kanıtlamaya yarıyordu. Bir inek bir çift ayakkabıdan daha ucuz eder oldu. Ve küçük ya da orta ölçekli işletmeler iflas ederken yenilmez oligarşi ortalıkta boy gösteriyor ve gazeteleri, radyoları ve televizyonları aracılığıyla yeri göğü inletiyordu. Tarım reformunun kağıttan bir korkuluktan daha fazla hükmü olmadı. Ve ülkenin ürettiği zenginliğin akıp gittiği delikler eskisi gibi açık kalmaya devam etti. İktidarın sahipleri bütün Latin Amerika'da olduğu gibi servetlerini Zürih ya da New York'taki güvenli hesaplara yatırıyorlar. Paralar orada artistik bir takla atıp sihirli bir şekilde uluslararası yüksek faizli borca dönüştükten sonra ülkeye geri geliyor. 2. Ulusal birlik sınıflar arası mücadelenin üzerinde. Onun aracılığıyla ve ona rağmen gerçekleştirebilir mi? Perón bu kolektif hayali canlandırmıştı. Milli şef, sürgünün başlarında bir sabah, Paraguay'ın Asunción şehrinde misafirine tebessümün politik önemini açıklıyordu. "Benim tebessümümü görmek ister misiniz?" diye sordu ona. Ve takma dişlerini onun avucunun içine koydu. Arjantin siyaseti 18 yıl boyunca onun tarafında ya da ona karşı olarak ama bu adamın etrafında döndü. Birbirini izleyen askeri darbeler, korkunun şu gerçeğe teslim oluşunun tescilinden başka bir şey olmadı. Eğer özgür seçimler yapılırsa, Peronizm kazanır. Her şey Peron'un kutsamasına ya da lanetlemesine, baş parmak yukarı, baş parmak aşağı ve uzaktan sol ya da sağ eliyle yazdığı ve işlerinde onun için hayatlarını ortaya koyan adamlara daima çelişkili emirler yağdırdığı mektuplara bağlıydı. Perón, 66 sonbaharında Madrid'de bana şöyle dedi. "Çinliler, selçeleri nasıl öldürürler bilir misiniz? Ağaç dallarına konmalarına izin vermezler. Onları sopalarla tedirgin ederler ve havada ölene kadar konmalarına izin vermezler. En sonunda kuşların yüreği çatlar ve yere düşerler. Hainlerin de serçe uçuşu vardır. En sonunda yere düşmeleri için onları tedirgin etmeyi, dinlenmelerine izin vermemeyi bileceksin. Hayır, hayır. İnsanları yönetmek için serçe uçuşuna değil, kartal uçuşuna sahip olmak gerekir. İnsanları yönetmek, askeri kabiliyet gerektiren bir tekniktir. Sanattır. Hainleri bırakacaksın uçsunlar. Ama konup dinlenmelerine asla müsaade etmeyeceksin. Ve ilahi adaletin görevini yapmasını bekleyeceksin. İlahi adaletin harekete geçmesine özellikle izin vermek gerekir. Çünkü ilahi adaleti ben yönetirim." Ne var ki iktidar yeniden ele geçirdiğinde Peronizm tuzla buz oldu ve milli şefin ölmesinden çok önce dağılıp gitti. 3. José Luis Nel, Ezeiza katliamının kurbanlarından biriydi. Bir mermi omurgasını parçaladı. Felçli kaldı. Bir gün acizliği ve kederi sonlandırmaya karar verdi. Tarihi ve yeri seçti. Trenlerin kullanmadığı bir demiryolu istasyonu. Birisi onu tekerlekli sandalyeyle oraya kadar götürdü ve dolu tabancayı eline verdi. José Luis zamanında çelik gibi bir militandı. Kurşun yağmurlarından, hapishanelerden, açlık ve gizlilik yıllarından kurtulup hayatta kalmayı başarmıştı. Ama bu sefer namluyu ısırdı ve tetiğe bastı. Göz kapaklarının arasında kalan parıltı. Bunları bir öğleden sonra Barcelona trenini beklerken yaşadım. Işık rayların arasındaki toprağı tutuşturdu. Yerden kan fışkırıyor gibi toprak bir anda çok canlı bir renge büründü ve mavi rayların altında kabardı. Ben mutlu değildim. Ama bu uzun bir anlık süre boyunca toprak mutluydu ve onu anlayacak bilincin ve hatırlayacak hafızanın sahibi bendim. Takipçinin kroniği ve gece kadını. Sabaha karşı lüks bir barda tanışırlar. Sabahleyin adam kadının yatağında uyanır. Kadın kahveyi ısıtır ve aynı fincandan içerler. Adam kadının tırnaklarını yediğini ve küçük bir kızın güzel ellerine sahip olduğunu fark eder. Birbirlerine bir şey demezler. Kadın giyinirken adam ona ücretini ödeyemeyeceğini açıklamak için sözcükler aramaktadır. Kadın ona hiç bakmadan, paraya hiç önem vermeyen biri gibi ona şöyle der. Senin adını bile bilmiyorum. Ama eğer burada kalmak istersen kalabilirsin. Ev kötü değildir. Ve adam kalır. Kadın hiç soru sormaz, adam da. Geceleri kadın çalışmaya gider, adam yok denecek kadar az dışarı çıkar. Aylar geçer. Bir gün sabaha karşı kadın yatağı boş bulur. Yastığın üzerinde duran bir mektupta şöyle yazmaktadır. Senin bir elini yanımda götürmek isterdim. Eldiveninin bir tekini çalıyorum. Bağışla beni. Sana hoşça kal diyor ve her şey için binlerce kez teşekkür ediyor. Adam nehri sahte evraklarla geçer. Birkaç gün sonra Buenos Aires'te tutuklanır. Aptalca bir tesadüfün kurbanı olur. Bir yıldan beri onu aramaktadırlar. Albay küfrederek vurur ona. Onu yakasından tutup kaldırır. Nerede olduğunu bize söyleyeceksin. Bize her şeyi söyleyeceksin. Adam Montevideo'da bir kadınla yaşadığını söyler. Albay ona inanmaz. Adam ona fotoğrafını gösterir. Kadın çıplak olarak yatağa oturup ellerini ensesinde birleştirmiştir. Ve uzun siyah saçları göğüslerinin üzerine dökülmektedir. Bu kadınla der. Montevideo'da. Albay fotoğrafı onun elinden aldıktan sonra öfkeden deliye dönmüş bir halde masaya yumruğunu indirir ve onu doğuran adi fahişe, fahişenin adi kızı, bunu bana ödeyecek, nankör bunu bana kesinlikle ödeyecek diye bağırır. İşte o zaman adam farkına varır. Kadının nevi onun gibi adamları avlamak için bir tuzak işlevi görmektedir. Ve bir öğle vakti sevişmelerinin ardından kadının ona söylediğini hatırlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu şeyi, mutluluğu daha önce hiç kimseyle hissetmedim. Ve kadının gözlerinde tuhaf bir gölgeyle eklediği sözlerin anlamını o zaman anlar. Günün birinde benim başıma da gelecekti değil mi? Demiştir. Mahvolmak. Ben kaybetmeyi bilirim. Bu olay 56 ya da 57'de diktatörlükten kaçan Arjantinlilerin nehri geçip Montevideo'da gizledikleri dönemde yaşandı. Anahtar deliğinden görünen evren. Elsa ve Ale sınıfta yan yana oturuyor ve teneffüslerde el ele tutuşup bahçede dolaşıyorlardı. Ödevlerini, sırlarını, yaramazlıklarını paylaşıyorlardı. Bir sabah Elsa ölmüş ninesiyle konuştuğunu söyledi. O günden itibaren nine onlara sık sık mesaj gönderdi. Elsa kafasını suyun içine her daldırdığında ninesinin sesini duyuyordu. Bir seferinde Elsa şu mesajı iletti. Ninem uçacağımızı söylüyor. Okulun bahçesinde ve sokakta bunu yapmayı denediler. Nefesleri kesilene kadar daireler çizerek ya da dümdüz koşuyorlardı. Birkaç kez duvarların üzerinden yere çakıldılar. Elsa kafasını suya daldırdı ve ninesi ona şöyle dedi. Yaz gelince uçacaksınız. Okullar tatile girdi. Aileler deniz kıyısında farklı yere gittiler. Şubat sonunda Elsa ailesiyle birlikte Buenos Aires'e döndü. Daha önce hiç görmediği bir evin önünde arabayı durdurdu. Evin kapısını Ale açtı. Uçtun mu? Diye sordu Elsa. Hayır dedi Ale. Ben de uçmadım dedi Elsa. Ağlayarak birbirlerine sarıldılar. Buenos Aires, Temmuz 1975. Güneyden dönerken. Carlos çok uzaklara gitmişti. Evi barkı yoktu. Otellerde aşçılık, plajlarda fotoğrafçılık, bazen de gazetecilik yapmış ve Montevideo'ya asla dönmeyeceğine yemin etmişti. Şimdi süresi geçmiş, eski püskü bir kimlik belgesiyle ve beş parasız bir halde Buenos Aires'teydi. Birbirimize anlatacak çok şeyimiz vardı. Hafta sonunda sohbet etmek için okyanus kıyısına gittik. Uruguay'ın doğusundaki çeltiklerde ve kuzeyindeki şeker kamışı tarlalarında çalıştığı dönemle ilgili hikayelerini bir çocuğun şaşkınlığıyla dinlerken bir anda 20 yıl öncesine gittim. Bu adamın dostu olduğumu ilk olarak işte o zaman hissettim. Plaza, Independencia'yı Tubi Namba isimli kafede gitar çalmıştı. Şarkıcı ve şairdi. San Jose'de doğmuştu. Zaman içinde bela çıkaran biri olarak ün salmıştı. Paraguay'dan döndüğünden beri sürekli sarhoş olup kendini kaybediyordu. Tacumbo'nun taş ocaklarındaki bir toplama kampında bir yıl tutuklu kalmıştı. Sırtına yediği zincir darbelerinin izi hala duruyordu. Kaşlarını ve bıyıklarını bıçakla kazımışlar. Her pazar askerler aralarında at yarışları düzenliyor ve dizgin taktıkları mahkumları da at olarak kullanıyorlarmış. Onları seyreden papaz bir ombu ağacının altında çayını içiyor ve göbeğini tutarak gülüyormuş. Kavgacı ve sessiz biri olan Carlos'un içi hiç rahat durmuyor. Montevideo'nun kafelerinde ve şaraphanelerinde sürekli düşman arıyordu. Ama aynı zamanda çocuklarımın eğlence kaynağıydı. Hiç kimse onun kadar eğlenceli öyküler anlatamıyordu. Onları onun kadar güldürecek bir palyaço dünyada yoktu. Carlos eve geliyor ve üzerine önlüğü geçirip Portekiz usulü tavuk ya da kendisinin icat ettiği yemekleri biz tadına varalım diye pişiriyordu. Çünkü her zaman çok az yemek yiyen bir adam oldu. Şimdi okyanus kıyısından Buenos Aires'e doğru dönüyorduk. Saatler süren otobüs yolculuğu boyunca hiç uyumayıp sohbet ettik ve bana Montevideo'dan bahsetti. Bütün hafta sonu ikimiz de şehrimiz hakkında konuşmamıştık. Oraya gidemeyeceğimizi bildiğimiz için en iyisi susmaktı. Acımızı hafifletmek için bana Paşa'dan bahsetti. Bir gece eve çok geç döndüm. Hiç gürültü etmeden, ışığı da açmadan hemen yattım. Paşa yatakta değildi. Onu banyoda ve oğlanın uyuduğu odada aradım. Yoktu. Yemek odasının kapısını kapalıydı. Açmaya gidince kapının diğer tarafına bir yer yatağı serildiğini anladım. Ertesi sabah her zaman gibi çay içmek için onu mutfakta bekledim. Paşa o konuda hiçbir şey söylemedi. Ben de sormadım. Gündelik şeylerden, havanın iyiliğinden ya da kötülüğünden, politik ortamdan, çayın deminden falan konuştuk. O gece yatağı yine boş buldum. Yemek masasının kapısı yine kapalıydı. Kulağımı kapıya dayadım ve soluk alışını duyar gibi oldum. Sabah erkenden çay içmek için mutfağa oturduk. O hiçbir şey söylemedi. Ben de sormadım. Saat 8:30'da her gün olduğu gibi öğrencileri geldi. Bir hafta bu şekilde devam etti. Onsuz bir yatak, kapalı kapı. Ta ki bir sabah bana son çayı uzattığında ona şöyle dedim. Baksana paça, yerde uyumak ne kadar rahatsız bir şeydir bilirim. Bu yüzden gel bu gece yatakta yat. Ben orada olmayacağım. Ve bir daha eve dönmedim. Şimdi hayaletler zamanı. Onları topluyorum, takip ediyorum, avlıyorum. Onları mağaranın tavanına toprak ve kanla resmediyorum. Kendime ilk insanın gözleriyle bakıyorum. Tören boyunca o herifin ilk ateşçikle ısınmak için iki taşı birbirine sürttüğü andan itibaren bütün dünya tarihinin hafızama sığdığını hissediyorum. Sistem. 14 ya da 15 yaşındaydım. Bir bankada ayak işlerini yapıyordum. Öğleden sonralarım kollarımda dağ gibi yığılı dosyalarla basamakların inip çıkmakla geçiyordu. Zillere, ışıklara ya da seslere dikkat kesilmiş bir halde tıpkı bir asker gibi bir köşelerde dikiliyordum. Banka yönetimi cuma günleri en üst katta toplanıyordu. Toplantılar sırasında müdürler birçok kez kahve getiriyorlardı. Ben mutfağa koşup kahve istiyordum. Eğer etrafta görecek kimse yoksa onları ishal etmek için kahveyi iyice kaynatıyordum. Bir cuma günü her zamanki gibi elimde tepsiyle içeri girince koca salonu bomboş buldum. Maun masanın üzerinde her müdürün isminin yazılı olduğu muntazaman dizilmiş isimlikler ve etrafında boş sandalyeler. Sadece Bay Alcarto yerinde oturuyordu. Ona kahvesini verdim. Bir şey demedi. Gözlüklerini takmış bir kağıdı okuyordu. Aynı kağıdı birçok kez okudu. Bu arada ben arkasında sessizce durmuş, ensesindeki pembe katlara bakıyor ve ellerindeki benekleri sayıyordum. Mektup onun istifa metniydi. İmzaladıktan sonra gözlüklerini çıkardı ve elleri ceplerinde boşluğa bakarak oturmaya devam etti. Öksürdüm, sonra bir daha öksürdüm ama ben onun için yoktum. Kahve fincanlarıyla dolu tepsiyi tutmaktan kollarıma kramp girmişti. Sekreterliğe götürmem gereken isimlikleri toplamak için yeniden odaya girdiğimde Bay Alcarto gitmişti. Kapıyı kilitledim ve her zaman yaptığım gibi dosyalara tek tek baktım. Her dosyanın içinde Bay Alcarto'nun okuyup sonra yeniden okuyup imzaladığı istifa mektubunun aynısı vardı. Bütün mektuplar imzalanmıştı. Ertesi salı yönetim olağanüstü olarak toplandı. Bay Alcarto toplantıya davet edilmedi. Müdürler oy birliğiyle şu kararı aldılar. Birinci olarak, geçen cuma günü sunulan istifaları reddetmek ve ikinci olarak, o güne dek verdiği hizmetler için kendisine teşekkür edip, yeni yükümlülüklerin onun paha biçilmez çalışma kapasitesine ihtiyaç duymamış olmasından ötürü duyulan üzüntüler belirtilerek Bay Alcarto'nun istifasını kabul etmek. Alınan kararları, genel müdürlüğe çıkarmamı söyledikleri karar defterinden okudum. Sistem. Köpeği tekmeleyen çocuğa vuran kadına, kötü davranan işçiyi aşağılayan çalışanın gözünü korkutan, şefe bağıran müdürü hor gören, genel müdürü tehdit eden, bakanı uyaran, başkanı çağıran, generalle akşam yemeği yiyen büyük elçinin dikkatini çeken, bankacıyı uyaran, bilgisayarı programlayan sistem. Sistem. Barcelona'nın ağaçlıklı bulvarlarında yaz günlerinin serin tünellerinde yürüyoruz ve içinde kuş satılan bir kulübeye yaklaşıyoruz. Bazı kafeslerde çok sayıda, bazılarında ise sadece bir tek kuş var. Adı on bana, kuşlar yalnız olduklarını bilmesinler diye içinde tek bir kuş olan kafeslere küçük bir ayna koyulduğunu söylüyor. Daha sonra öğle yemeği sırasında tek başına içki içen adamlar gördüğünü söylüyor. Şişelerin dizili olduğu yerin arkasında bir ayna varmış ve bazen gecenin ilerleyen saatlerinde adamlar bardağı oraya fırlatır ve ayna tuz buz olurmuş. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.